Ayrım 23, Cem Sultan, Mimturan Tan, sayfa 255. Asilzadeler Cem'in kadın yüreklerinde uyandırdığı sönmez iştihadan doğacak akıbetleri artık sezinlemişlerdi ve seçenekli önlemler alıyorlardı. Bilhassa Cem'in sevgilisi olan madamın kocası paçaları sıvamıştı. Paris'e, Rodos'a, Roma'ya mektuplar yazarak Cem'in Nis için bir tehlike, gönüllerde yaşayan bir veba tohumu olduğunu anlatıyor, asil muhitin bu yepyeni Türk akınından kurtarılması lazım geleceğini iddia ediyordu. Kendisi gibi düşünenlerle el ve dil birliği yapıp kadınları kızları Cem'den uzak tutturmayı da sağlamıştı. Hele kendi karısını komşuya bile göndermiyordu. Eski şövalyelerin kıskanç ruhu sanki bu adamda yer almıştı. Elinden gelse bekaret kemeri bulup endişelerini onun kilidinde hapsetmeye kalkışacaktı. Cem bütün bu işlere karşı kayıtsızdı. Kadınların birdenbire görünmez oluşuna önem bile vermiyordu. Çünkü sevgilisi daima yanında, yüreğindeydi. Onu aralıksız ve her an görüyordu. Onun sesini her saniye işitiyordu. Fenafil aşk denilen ruhsal hedefe ermiş gibiydi. Dipnot: fenafil aşk, aşk içinde yok olma. Eşya, manzara ve bütün kainat gözünden silinerek yalnız ve yalnız sevgilisiyle ilgileniyordu. Hatta kendini de unutmuştu, benliğini hissetmiyordu. Sevgi ruh ve sevgili o ruhu taşıyan kalıptı. Cem artık yoktu. Oysa siyasi entrikalar yürüyor, talihsiz prensin geleceği muhtelif ellerde çiziliyordu. Papa onun Fransa'ya getirilişinden dolayı D'Abusson'a teşekkür ediyor, Avrupa hükümdarlarını fırsattan yararlanmaya çağırıyordu. Macar kralı Matthias Corvin denizden Türklere hücum edildiğinde kendisinin Cem'e bir ordu vereceğini ve karadan saldırıya geçeceğini yazıyordu. Aynı zamanda Bayezid de kardeşiyle sıkı sıkıya ilgiliydi. Hüseyin Bey adlı bir elçiyi D'Abusson'un aracılığıyla Fransa'ya göndererek 11. Louis'den Cem'in hapsedilmesini rica ettiği gibi İskender Bey isminde diğer bir elçiyi de Venedik'e yollamıştı. Cem'in Venedik'e getirilebilmesi halinde her türlü masrafları kabul edeceğini, hatta böyle bir hizmete karşılık Mora'yı bile Venedik'e terk edeceğini bildirmişti. Cem bunlardan haberdar değildi, zaten haberi olsa da önem veremezdi. Çünkü dediğimiz gibi sevgilisine bağlıydı, onun güzelliğiyle soluk alıyor, aşkıyla gıdalanıyordu. Yoldaşları efendilerinin bu halinden son derece elemleniyor, kendisinin bir gün baş açık ayak yalın dağlara düşmesinden korkuyorlardı. Zaten onda bu çok duygulu genç şehzadede dedesi II. Murad'ı andıran bazı işaretler vardı. Murat genç bir yaşta tacını tahtını bırakmış Manisa'ya çekilmiş ve sevdiği bir kadının yanında her şeyi unutmuştu. Cem'in de böyle bir çılgınlık göstermesi pek mümkündü. Cem ateşini içinde saklamayı beceriyordu. Apaçık inlemiyor, ah çekip etrafı inletmiyordu. Sessiz bir dalgınlık içinde aşkını yaşatıyordu. Ancak yalnız kaldığında gül fidanına su veren bir bahçıvan gibi sevine sevine ağlıyor ve riyasız ibadet eden bir dindar samimiyetiyle sevgilisinin hayali önünde secdeye kapanıyor, ilahiler mırıldanıyordu. Bir zaman bu şekilde geçti. Cem münzevi bir hayat içinde aşkıyla baş başa kaldı. Onun siyasi durumunu düşünenler yoldaşlarıydı. Bilhassa Frank Süleyman Bey şövalyelerle sık sık temas ederek Paris'ten haber almaya, Cem'in faal bir sahneye geçirilmesini sağlamaya çalışıyordu. Ama ne Paris'ten haber geliyor ne de oraya gidenler geri dönüyordu. Cem'in ve yoldaşlarının geleceği koyu bir karanlıkla örtülü görünüyordu. Orada hiçbir ışık yoktu. Ve en kötü yanı Cem'in bu ışıksız vaziyette kuru bir aşkın zevkine bendiğini verip her şeyi unutmasıydı. İşte böyle bir sırada bir gece Cem'e büyük, çok büyük bir sepet çiçek getirildi. Sepet arabayla getirilmişti ve getiren adam bu hediyeyi bizzat şehzadeye teslim etmeye, kimin gönderdiğini de yine bizzat söylemeye memur ve mecbur olduğunu iddia ediyordu. Celal Bey, Sinan Bey, Doğan Bey gibi musahipler alelade bir arabacının şehzade huzuruna çıkmasına ilkin razı olmamak, hatta sepeti de iade etmek istediler. Ama Cem'in renk renk demetlerden oluşan bu göz kapıcı, neşe verici zarif hediyeden memnun kalacağını düşünerek kendisini haberdar ettiler. Çiçek ve koku aşkın simgesidir. Aşık çiçeklerde sevgilinin rengini ve kokusunu sezer. Cem de pek tabii olarak böyle bir sezintinin ilhamına kapıldı. Hemen sepeti ve getiren adamı istedi. Arabacı zarif bir adamdı. Kıyafetçe taşıdığı kabalığı sözlerindeki incelikle pekala kapatıyordu. 2-3 kişinin yardımıyla sepeti Cem'in yanına getirip halının üstüne bıraktıktan sonra eğilmiş ve Cem'in anlayabileceği bir Fransızcayla şu sözleri söylemişti. "Prensim, bu çiçekler bir gönül bahçesinden derlenmiştir. Bahçe sizindir, çiçeklerini de siz koklayacaksınız." Sonra sesini biraz yavaşlatarak eklemişti. Gönül bağına yabancı girmez. O bağın çiçeklerine de yabancı el değmesin, başka söz ilişmesin. Cem çiçeklerin hangi kaynaktan koptuğunu anladığı gibi herifin tavsiye etmek istediği şeyi de kavramıştı. Sepet sevgilisi tarafından gönderiliyordu ve o sevgili çiçeklere başkalarının el vurmasını istemiyordu. Sevgililerinden mendil ya da çiçek alan her aşık bu arzudaki inceliği ve o inceliğe hürmet etmekteki zevki bilir. Ciddi olarak seven adam sevgili eli değer böyle bir andaca kimsenin burnunu sokmasına tahammül edemez. Aynı zamanda sevgiliye sunulan o çeşit bir gül hediyesinin yine öyle muamele görmesini ister. Aşığından aldığı çiçeği başkasına koklatan kadın ya da erkek aşkında günah işlemiş demektir. Cem böyle düşündü ve derin bir heyecan içinde arabacıya teşekkür ettikten sonra şu sözlerle onu geri çevirdi. "Senin gönül bağı dediğin yer benim ruhumun Kâbesidir. Sepeti gönderene öyle söyle." Adam çıkar çıkmaz yalnız kalmak istediğini adamlarına ihtar ederek hemen sepetin başına koştu. Cennetten çiçek devşirir gibi saf bir saygı içinde ve elleri titreye titreye demetleri çıkarmaya koyuldu. Her buketi aldıkça öpüyor, sonsuz görünen bir özlemle kokluyor ve her çiçeğin üstüne birkaç şebnem sızan birkaç jale bırakıyordu. Hediye de gerçekten zarifti. Sanki binbir bahçe gezilmiş, gül, sümbül, lale, karanfil, menekşe, şebboy gibi adlarla anılan tabiat tablolarından üçer beşer tane seçilmiş gibi sepette her şey, her çiçek vardı. Cem kokuların geçit resmini kokluyor gibiydi. Bir ıtırı başka bir ıtır kovalıyor ve renklerin kucağında akıp giden bu koku alayı onu sarhoşlatıyordu. Dördüncü ya da beşinci demeti de aynı haz, aynı sarhoşluk içinde çıkarıp da yüzüne gözüne sürdüğü sırada sepette bir kımıldama sezer gibi oldu ama aldırmadı. Çiçeklerin hayatı kokularındadır, hareketi onlar yapar. Cem de böyle düşünerek demetlerin kımıldanabilmesine imkan vermedi. Ama bu kımıldanış gittikçe çoğalıyordu. Sanki sepette kalan çiçekler birbirleriyle kucaklaşmak için hazırlanıyorlardı. Cem bir an bu tuhaf oynayışa baktıktan sonra kaşlarını çattı, 2-3 saniye düşündü ve ardından yerinden fırladı. Sepetin karşısında kollarını kavuşturdu, gamlı gamlı mırıldandı. "Ah, ihanet, alçaklık, sepette yılan var." Genç şehzade bu hükmü vermekle birlikte ürkmüş değildi, dimdik duruyordu. Gözlerinde iğrenme ve kızgınlık yanıyordu. Aldığı tavır ona düzenlenen ihaneti karşılamaya hazırlandığını gösteriyordu. Güllerle, yaseminlerle oyalanırken zehirli bir yılanın pençesine düşürülmek istenilen ya da o sanıya kapılan Cem, kendisine ölüm getirecek o sinsi mahluku bekliyordu. Bakışı yaman, duruşu yamandı. Kıvrılan parmaklarında 8-10 yılanı birden boğacak bir kuvvet görünüyordu. Bununla birlikte sepete yanaşmıyor, çiçekleri atarak orada saklanan celladı yakasından tutup dışarı atmıyor, hücumun yüz göstermesini bekliyordu. Bu bekleyiş 1-2 dakika sürdü. Umulan zehirli düşman çıkmadı. Hatta çiçeklerdeki kımıldanış da durdu. Cem hükmünde aldanmadığına inanıyordu. Sepette saklandığına kanaat getirdiği yılanın da biraz önceki durumunu değiştirmek, rahatlaşmak için kımıldandığına ve şimdi hareketsizliğine yoruyordu. O inanış ve bu sanıyla sepetin başına geldi, şuursuz bir öfkeyle aykırdı. "Çık bura melun, durma çık!" Topunu birden tutup atmak için elini çiçeklerin üzerine uzattı. Uzatmasıyla birlikte geri çekmesi bir oldu. Çünkü henüz sepetin ta üst tarafında bulunan başka sümbüller, tutam tutam güller, demet demet yaseminler, çiçek püsküren bir fıskiyetin ansızın açılmasına benzer bir sıçrayışla dört tarafa yayılmış ve sepetin dibinden tülle örtülü bir vücut yükselmişti. Cem büyük bir demetin koynundan canlı bir fidan doğmasını andıran bu beliriş önünde ilkin şaşırdı. Bir peri oyununa tutulduğunu sanarak iki adım geri çekildi. Ve sonra o ince, çok ince tülün içinde sevgilisinin bulunduğunu anlayınca iki kolunu havaya kaldırdı, inledi. "Oh ulu tanrı, sen neler yaratmazsın ki?" Heyecanı büyük, çok büyüktü. Ayın yere inmesi ya da denizin tek bir dalga halinde göğe çıkması bu şair şehzadeyi bu kadar heyecana düşürmezdi. Sevgilisini önünde ve bu biçimde görmek adeta zihnine donukluk, diline tutukluk getirmişti. Yüreği kopacak gibi çarpıyordu. Kadın sepetten nurdan bir fidan gibi çıkan güzel kadın, her şeyi açan örtüsüne sarınarak nazlı nazlı yürüdü. Dilsizleşen Cem'in ta yanına geldi. "Haşmet meyap," dedi. 15 gün eksik bıraktığınız bir konuyu tamamlamak için huzurunuza geldim. Bilmem ki rahatsız mı ettim?" Cem kendini ülker, şu Fransız periyi Çolpa Hanım sandı. Dipnot: Türk mitolojisinde çok nefis efsaneler vardır. Bunlardan biri de Çolpa Hanım masalıdır. Çolpa Yakut lehçesinde Zühre yıldızıdır. Bu genç kız ülker yıldızını seviyor. Ülker de Çolpa Hanım için yanıp tutuşuyor. Ne zaman ki Çolpa ile Ülker bir hizada birleşirler, kalpleri atmaya, göğüsleri kabarmaya, nefesleri gürleşmeye başlar. Bu nefesler birer dalga olur, derhal kasırga çıkar, ortalığı birbirine katar. Bundan dolayıdır ki Yakut Türkleri Zühre ile Ülker bir hizaya geldiği zaman ürkerler. Göğsü kabardı, nefesi gürleşti, içine bütün sevincine rağmen bir ürküntü geldi. Kopacak gönül fırtınasından, bendiğini saracak iştah kasırgasından ürküyordu. Kadının sesi denizlerin üstünde dalgalara hareket emreden rüzgarlara benziyordu. Ve bir aşk denizi taşıyan Cem'in yüreği bu sevimli görünüp de fitneler taşıyan sesle yelpazelenerek yavaş yavaş kabarmaya başlamıştı. Sanki bu kabarışın, bu dalgalanışın sonuçlarından kendini korumak ister gibi gözlerini kapıyordu. Ama ses, o emredici ses kulağından silinmiyor, tüle sarılı peri de göz bebeğinden ayrılmıyordu. Zaten o bebek, o göz beşiği bu hayalin kundağı ve yatağıydı. Şimdi hayal canlı olarak ve konuşarak yatağına uzanıyordu. Korkan Ülker'le Fettan Çolpa dört tarafa dağılmış çiçeklerin havada uçuşan kokuları arasında bir müddet sessiz kaldılar. Sonra kadın bütün o çiçekleri de sarhoşlatan bir bülbül ağzıyla yeni baştan konuştu. "Sizi rahatsız etmediğimi söyleyin ki üzüntüm geçsin, yoksa utancımdan eriyeceğim." Naz, klasik aşk düsturlarına göre sevilenlerin, niyazsa sevenlerin hakkıdır. Cem susmakla devam ettiği halde kendi hakkını kullanmamış ve sevgilinin hakkını çiğnemiş olacağını düşündü. Bu tecellinin zevkini de kaçırmak istemedi, gözlerini açtı ve kadının ellerini tuttu. "Şifa bulan hastanın hekime borcu teşekkürdür. Sen bana derman sunuyorsun, ben de sana şükran sunayım," dedi. Kadın bin kere, 10.000 kere teşekkür dedi ama oturmadı. Oraya niçin geldiğini ve hele bu kılığa niçin bürünüp sepeteden niçin girdiğini anlattı. "Siz son görüştüğümüz gün aşkı anlattınız ve aşkın taçları papuç yapacağını, hükümdar kafalarının sevilen kadın önünde yerlere düşeceğini söylediniz. Örnekleriniz hep tarihiydi. Ama aşıklarınızı örnek tuttuğunuz yüksek sevda taşımış insanları hep erkeklerden seçiyordunuz. Bu bana bir dert oldu. Kendinizi sevebilir gösterip de sizi sevenleri bu kabiliyetten mahrum gibi tutmak gücüme gitti. Çünkü ben de çıldırıyordum ve ben de sevgilimin ayakları altına atılmak istiyordum. Bunu orada o kalabalıkta dostlarımın yanında kocamın gözü önünde yapamazdım. Başka bir fırsat da yoktu. Heybetinizden, şahane sözlerinizden, aslan ruhunuzdan korkan asil kocalarımız bizi artık hapsediyordu. Kendileri sizinle boy ölçüşemedikleri için hınçlarını bizden alıyorlardı. Güçlerini bizim hürriyetimize zincir vurarak deniyorlardı. İşte bu durumda düşündüm, taşındım bize ulaşmak, size kadar yükselmek ve yüreğimi size bütün ateşiyle göstermek için ben de tarihten örnek aldım. Siz Musa'nın, Davud'un ve babanızın aşklarından söz etmiştiniz. Ben de size Kleopatra'nın aşkını hatırlatmak istedim. Hem de hikaye ederek değil, bizzat Kleopatra olarak ve bizzat onun gibi yaparak. Cem o hayret ve hayraniyet sırasındaki Kleopatra'yı hatırlayamazdı. Zaten tarihi Türk lehçesiyle okumuş bir adamdı. Kleopatra'yı Kız Batlamyos diyebilirdi. O adı belki de hiç duymamıştı. Bu yüzden güftesini anlamadığı bir beste dinler gibi nisperisini dinliyor, sesin güzelliğine, kıvraklığına bayılıyor, bestede dayanılmaz bir ahenk buluyor ama sevgilisinin ne dediğini layıkıyla anlamıyordu. Fransız kadın Kleopatra'dan tam 5500 yıl sonra o adı kendine layık gören ve Nil yıldızının ruhunu kalıbına geçiren güzel kadın, Cem'deki tatlı idraksizliği sezdi, sözlerini daha açıklaştırdı. ''Elbet biliyorsunuz değil mi?'' dedi. ''Vaktiyle bir Sezar vardı. Şu üzerinde konuştuğumuz topraklar gibi kürenin birçok tarafını elinde tutan bir adam. Çok güzel ve yiğit bir erkekti. Boğaları yenerdi, iyi ata binerdi, mükemmel yüzerdi. Parlak şiir söylerdi, âlâ keman çalardı, parlak resimler yapardı. Kılıcına ordular boyun eğiyor, tek bir bakışına kadın yürekleri esir oluyordu.'' İşte bu adam bir gün Mısır'a gitti. O eski memleketi Roma'nın çiftliği yapmak istedi. Mısır'da Kleopatra hükümdardı. Saltanat tacı ile güzellik tacını birlikte taşıyan bu genç kadın ordularıyla Sezar'ı yenemezdi. Onun için güzelliğinin sihrine başvurdu. Büyük bir sepet çiçek hazırlattı, kendi de içine girdi. O şekilde Sezar'ın huzuruna çıktı. Nisperisi sözünün bu noktasında diz çöktü. Cem'in iki elini yakaladı, haykırdı. ''Ben Kleopatra kadar güzel değilim ama onun gibi siyasi oyun da oynamıyorum. O Sezar'a Mısır tahtını götürdü, ben sana kalbimi getiriyorum. Sonra sen Sezar değilsin, Sezarların efendisisin. Sen sevilmezsin, tapılırsın. Ben de işte yüreğimi ayaklarına atıyorum. Sev beni, kovma beni, okşa beni.'' Cem göğün yere secde etmesine tahammül edemeyecek kadar duyguluydu. Sevgilisinin gösterdiği yanık ve samimi durumda da son derece etkilenmişti. Aşkı yalnız erkeklerin değil, kadınların da bütün kuvvetiyle hissedebileceklerini tarihten canlı bir örnek göstererek ispat eden bu güzel mahluk, aynı zamanda bir zeka melikesiydi. Zekanın mevkii de ayak olamazdı, nasıl ki güzelliğin tahtı da topuklarda bulunmaz. Cem işte bu duygu ve bu düşünceyle zeki, yanık ve çok güzel sevgilisini yerden kaldırdı, bir sedire oturttu. Kendi de yanına oturdu. Hayran hayran zeki kadını seyre daldı. Şehzadenin iç hali pek karışıktı. Taşıdığı aşk, günlerden beri yanan o büyük ateş şu dakikada yeni bir biçim alabilirdi. Aşkı tebessümden yapılma, bir tüle bürümek, özlem ateşlerini bir demet güle çevirmek mümkündü. Bunu yapmak için küçük bir hamle, yarım bir eğiliş yeterliydi. Sevgili Kevser'ini dökmek için işaret bekleyen bir nur pınarı gibi işte yanındaydı. O Kevser ağlayan aşkı tebessüme, yanan yüreği gül demetine çevirecek biricik iksirdi. Cem gerçek bir dalgınlık geçiriyordu. Yanındaki nefis, güzel kokulu, oynak ve uysal vücut gözünden yavaş yavaş siliniyordu. Ona baktıkça saç, göz, dudak, gerdan görmüyor, bir küme nurun oynayışını seyreder gibi oluyordu. Sevgilisi karşısında değil, yine yüreğindeydi. Bu Cem'in Nis'te bulunduğu tarihten 73 yıl sonra ölen en büyük Türk şairinin büyük bir kudretle tasvir ettiği fena fil aşk durumudur. Aşığın hissen sevilen vücut içinde erimesi ya da o vücudu kendi benliğinde eritmesidir. Fuzuli bu yüksek aşk mertebesini, vuslatını armağan etmeye gelen Leyla'ya karşı dalgınlık geçiren Mecnun'un ağzıyla şöyle tasvir ediyor. ''Yaklaşma, yeter bana hayalin, yoktur bana takati visalin, canım gideri besi zamandır, cismimdeki şimdi özge candır.'' Benden beri eyledin beni sen, arza kime eyleyim seni ben. Bende olan aşikar sensin, ben hod yoğum ol ki var sensin. Ger ben isem nesin sen ey yar, Ger sen, sen isen, neyim ben İzar? Cem büyük şairin kudretle canlandırdı, bu duygusal durumu geçiriyordu. Bakışında apaçık o sorgu, sen bensin, ben de senim, bu ikilik nedir diyen bir soru vardı. Visalin zevki ruhunda yaşıyordu, teninde bir iştah kiri yoktu. Kadın da bu yüksek durgunluğu anladı, göz karartıcı yüksekliklerde kendini kaybetmek, Atlas okyanusundan da engin bir alev deryası içinde ateşten dalgalara kapılmak için oraya gelmişken, uçurumların ta dibine sürünen cılız bir çiçek gibi gözlerini kamaştıran heybeti pek aşağılardan seyretmek durumuna düşmüştü. Bu seven ve sevgisini yelpazeletmek isteyen bir kadın için çok ağır bir şeydi. Gerçi Cem'in durgunluğundaki inceliği de anlıyordu. Ama o incelik nihayet bir tebessüm doğurabilirdi. Asıl incelik aşkın harekete gelmesinde, kalbin haz gölüne atılıp saniyeler, dakikalar ve saatler uzunluğunca yıkanmasındaydı. Nisperisi böyle bir banyo istiyordu. Nitekim dileğini açığa vurmaktan da çekinmedi. ''Haşmet Mahap'' dedi, ''dalgınsınız. Oysa Sezar Kleopatra'nın yanında çok canlıydı.'' Cem tatlı bir rüyadan ayrılıyor ya da başı secdeden çekiliyor gibi kendiliğinden bir yüz ekşiliği gösterdi. Ama kendini toplamakta güçlük çekmedi. Nazik ve saygılı bir sesle sordu. ''Ne arzu ediyorsunuz? Nasıl bir hizmet emrediyorsunuz?'' ''Kleopatra'yı kovmamanızı.'' Kadın inler gibi bu sözü söylerken çok samimiydi. Çünkü kendine model yaptığı Nil güzelini Sezar'ı atlattıktan, Antonius'u ölüme sürükledikten sonra Octavianus'u da baştan çıkarmaya savaştığını, bu emelle onun huzuruna çıkıp cilveler yaptığını ama bu üçüncü Romalı'yı elde edemeyerek kadınlık gururu kırık, güzellik tacı düşük bir halde sarayına döndüğünü ve kendine kıymaktan başka bu ruhsal bozgunluğuna çare bulamadığını hatırlamıştı. Acaba Cem de Octavianus gibi mi hareket edecekti? Kendisini sevmişti, sevdiğini haykırmıştı. Sepetten çıkınca da sevincini saklamamıştı. Bütün bunlara rağmen platonik bir görünüm alıyordu ve bu durumun bir manası da Octavianuslaşmak oluyordu. Nisperisi işte bu acıyla o yalvarışta bulunmuş, sözünü kuvvetlendirmek için de Cem'in ellerine yapışarak damarlarındaki ateşi onun nabzına geçirmek istemişti. Genç şehzade o rica ve bu hücum üzerine içini çekti. ''Madam'' dedi, ''aşk en yüce aşk, yürekte yaşayan aşktır. Gönülde sıkılıp da buse olmak için dudağa fırlayan muhabbetler biraz kirli olur. Gelin biz temiz kalalım.''
23. ayrımın sonu, sayfa 266.